Evet, merhabalar sayın izleyicilerimiz. Ayrı zaman ve yaratılış dilleri programımızla tekrar karşınızdayız. Bugün Onur hocamla beraber güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz inşallah. Nasıl başlayalım Onur hocam?
İnşallah. Ya bugün yine PKK'nın büyük çapta bir operasyon yani o saldırısı oldu ülkemize ve 24 tane şehitimiz oldu. En son rakamlar yani bu şekildeydi. O yüzden PKK ve PKK'ya çözümle ilgili konuşalım. Çünkü şu an Türkiye'de en çok gündemde olan bütün liderlerin hani iş gezilerini iptal edip de bu konuya ağırlık verdiği bir konu ki bu konuyu hocamız belki son 20 yıldır çözümünü defaatle ve aynı şeyi söylemesine rağmen bir türlü o söz dinlenip icraata dökülmüyor devlet tarafından. Hatta PKK'nın çözümü yönünde değil, tam tersi PKK'nın daha da gelişmesi yönünde denilen yapılmadığı için yani yara var orada. Yaranın iyileşmesi için bu ilaç gerekiyor. Hayır, o ilaç değil. Biz kullanmıyoruz dedikleri için de sürekli ilacın yaranın geliştiğini görüyoruz. PKK'nın nasıl bir örgüt olduğu, PKK'nın amacının ne olduğu ve PKK'nın çözümünün ne olduğu üstüne inşallah konuşalım. Şimdi bir kere PKK'yı kuran kişinin Abdullah Öcalan, Bölücübaşı Abdullah Öcalan. Bu kişi ben diyor 21. yüzyılın leliniyim diyor. Amacımız diyor bu bölgede komünizmi kurmaktır diyor. Ve diyor sosyalizm yıkıldı diyenlere diyor. Komünizmin en güçlüsü işte burada PKK'da kurulmuştur diyor. Kurduğu PKK'nın kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada. Bu görüşe zaten bütün dünyada birçok devlet sahip. Ve bu devletlerden de çeşitli şekilde destekler alıyor PKK. Neden? Çünkü o bölgede bir komünist hareketin oldu, komünist mücadelenin oldu. O haklı bir mücadelenin oldu onlara göre. Ve ileriki zamanlarda da bu komünist mücadelenin galip gelip ortamda komünist bir devlet kurulacağı inancı var. Yani orada mesela çarpıtma yapılıyor. Kürdistan yok, Türk'le Kürt'ten arası açılmaya çalışıyor. Hayat böyle bir şey yok. Bu zaten işin kılıfı. Zaten böyle bir konu yok. Onlar bizim kardeşlerimiz, zaten kardeşimizdi inşallah. Türkiye'deki herkes kardeşimizdir zaten. Hatta bütün Müslümanlar zaten bütün dünyada kardeştir. Allah ırkla ilgili kardeşlik konusunda bir şey söylemiyor. Allah tek bağlayıcı unsurun Müslüman olmanın olduğunu söylüyor. Irkları da hani güzellik olarak, çeşitlilik olarak kendisiyle konuşulup anlaşılsın diye de. Yani konuşmak, anlaşmak bir güzellik olsun diye Allah yaratıyor inşallah. O bölgedeki tek amaç PKK'nın komünizmdir. Ve PKK dinsiz bir örgüttür. PKK anti dindir. PKK anti yani maneviyatın karşısındadır. Ve her zaman için Darwinist ve materyalist bir temele oturtmuştur ideolojisini. Ondan dolayı eğitim de bu yönde vermektedir. O yıllardan beri 1984 yılından bu tarafa PKK bölgede sadece bu eğitimi veriyor. Yani materyalist eğitim veriyor. Komünist eğitim veriyor. Oradaki vatandaşlarımızı kullanıyor. Propaganda desteği alıyor onlardan. Bütün dünyadan aldığı maddi desteklerle de o bölgede 30 işte yaklaşık 30 yıldır yenilemeyen çünkü gerilla taktikleriyle yani lastik gibi bir düşman var karşında. Mesela burasını vurup kesiyorsun ama lastik sünüyor öbür tarafa uzuyor bu sefer. Bu sefer öbür tarafa uzuyor. Çünkü çok böyle dağlık, kamuflaja çok uygun. Yani binlerce mağaranın ve saklanma yerinin olabileceği bir yerde vurkaç taktiği yapıp sürekli yani yüzlerce kilometre karelik alanda gezinen bir düşman bu. Ve sürekli dışarı taraftan damarları var. Yani oralardan da besleniyor. Sen bir yerdeki damarı kestiğinde hemen gidip başka yere yani sirayet ediyor. Kötü huylu kanser gibi vücutta. Kemoterapi yaparsın değil mi? O bölgedeki mesela Uru veya kemoterapiden önce o bölgedeki Uru kesip ameliyatta alırsın. Ama kötü huyluysa bu başka dokulara sirayet eder ve başka dokularda yine aynı şekilde oradan destek alarak gelişmeye devam eder. Kötü huyluysa her tarafına da vücudun yayılır yayılır yayılır en sonunda vücudu ele geçirip canının bedenin ölümüyle sonuçlanır. PKK'nın da yaptığı bu. Birçok noktada birçok yerden damar ağı var. Çünkü Stephen Jay Gould'un da söylediği gibi Stephen Jay Gould ünlü bir materyalist, ünlü bir Darwinist, Amerikalı bir bilim adamı. Paleontoloji zamanında alanında da çok büyük çalışmalar yapmış. Ama özünde Allah'a inanmayan ateist bir insan, evrimci bir insan, Darwinist bir insan. O diyor ki bu işte Çin'de veya Rusya'da geçmiş olduğumuz asırlarda yapılan büyük komünist hareketin diyor. Bu bir deneme oldu diyor. Bunun diyor bize bir tecrübe oldu diyor. Komünizmin en güçlüsü ve en büyüğü bunu Öcalan da söylüyor. Daha güçlüsü ve büyüğünü geleceğini çünkü iddia ediyorlar. Öyle bir hayalleri var. İleride muhakkak kurulacağını söylüyorlar. Çünkü bu hayatın manası hayatın diyalektiği olarak ileri sürüyorlar. İlla ki şimdi olmazsa sonra gelecek diyorlar. Bunun için de üs olarak, bölge olarak bizim PKK'nın, yani ülkemizin güneyinin bulunduğu bölgeyi seçmiş durumdalar. O bölgedeki o çalışma bütün dünyadaki komünist devletler tarafından, yani o Avrupa ülkeleri olsun, Çin olsun, oradaki ve Suriye olsun, oradaki oraya bu desteği vermek isteyen bütün ülkeler tarafından destekleniyor. Biz Abdullah Öcalan'ın kendi söylemlerinden, diğer komünist liderlerin söylemlerinden PKK'nın Marksist ve Leninist bir yapı olduğunu biliyoruz. Mesela Öcalan, Özgür Yaşamlar ve Diyaloglar isimli kitapta 201. sayfada bakın ne demiş, şöyle yazıyor. Lenin 1900'de neyse ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum. Real sosyalizmle savaşarak, emperyalizme savaşarak yeni sosyalizmi inşa ediyorum. Yani aşama olarak ekonomik bir çıta görülüyor komünizmde. Her zaman için sınıf ekonomiye bağımlı. Yani ekonomiye endeksli bir sınıflandırma var. Aşama aşama da ekonomik sistemlerde kapitalizm, komünizmin öncü ve sonra da komünizme dönüşecek bir hareket olarak görülüyor. Şimdi de kapitalizm devam ettiğinden dolayı ve şu anda da mesela kriz olduğundan dolayı hah diyorlar, bakın işte en sonunda geldik, şimdi bundan sonra komünizm kurulacak. Tam da Marx ve Lenin'in Engels'in iddia ettiği gibi diyorlar. Bunu da şu an Abdullah Öcalan bak söylemiş. Ben de burada yeni sosyalizmi inşa ediyorum diyor. Ki zamanında PKK ilk kurulduğunda orak ve çekişti ilk amblemi. Bu komünizm özellikle Rusya'da kurulurken de değil mi? Özellikle kullanılan bir sembolü. Çünkü proletaryayı, yani işçi sınıfını sözde temsil ettiği düşünülüyordu. Mesela Öcalan, PKK, Marksizm, Leninizm geleneğine uygun bir gelişme yaşamıştır. Bundan sonrası açık ki etle tırnak gibi birbirinden ayrılmayan bu miras üzerine şekillenecektir. Peki Marksizm ve Leninizm nasıl gelişti? Propagandayla, eğitimle, evvela insanlara maddenin ezeli olduğunu, haşa Allah'ın olmadığını, dünyada hayatın diyalektik olarak işlediği eğitimi verildi yıllar boyunca. Dolayısıyla Allah'a inanmayan, haşa, evrime inanan, ateist, darwinist ve insanlıktan uzaklaşmış, kendisini evrimin bir parçası, bir hayvan olarak ve bütün insanları da o şekilde bir hayvan olarak haşa gören bir yapı haline dönüşüyorlar. Bundan sonra çevresinde maddeyi mutlak varlık olarak benimsemiş, Allah'a inanmayan, sözde ilerleyen bir diyalektiğin, yani evrimin bir parçası olduğunu düşünen bu adamlar komünizmi kuruyorlar. Öcalan da diyor ki, PKK diyor aynen bu şekilde bir gelişim yaşamıştır diyor. Yani Darwinist eğitim verilmiştir. Ki Türkiye'de özellikle 1970'li yıllarda yani Darwinizmin en zirve yaptığı noktalarda. Böyle 60'lı yıllar, 70'li yıllar ki o zamanlar hep solculuğun büyüdüğü ve ülkede ihtilallere sebep olan düşünce akımının geliştiği yıllardı. En çok o zamanda. 1980'den sonra bu akım gerilemeye başlamıştır. Yani 80'e kadar tavan yapmıştır ki o ana kadar alınan eğitimle onun işte etkileri halen sürüyor. PKK da o tohumlar orada yeşillenmiş durumda. Gelişmiş durumda yani. Bundan sonra da açık ki diyor etle tırnak gibi. Yani o bölgedeki Darwinist, materyalist eğitim almış insanlarla etle tırnak gibi biz ayrılmaz bir bütün olarak aradaki bağ çünkü bu. Darwinizm ve komünizm. Aradaki bağ bu. Oradaki halka bu anlatılıyor. Artık birbirine kenetlendiğinden dolayı da diyor etle tırnak gibi bu yapı artık ayrılamaz diyor. Bunu Kürdistan'da Halk Kahramanlığı isimli kitapta 78. sayfada Öcalan'ın kitabında bunu görüyoruz. Örgütün kuruluş kongresinde ve örgütün internet sitesinde yer alan ifadelerden mesela birkaç tane örnek veriyorum. Marksist-Leninist teori çok iyi özümsenmelidir. Marksist-Leninist, komünizm, bizim işimiz komünizm diyor, çok iyi özümsenmelidir diyor. Biz komünizmi siyasal sorunun çözümlenmesinde daha çok bir eylem kılavuzu olarak ele alacağız. Ya komünizm bizim el kitabımızdır diyor. Biz diyor hareketlerimizi komünizme göre şekillendiririz diyor. Biz komünizm ne derse onu yaparız. Biz komünistiz diyor adam. Adam komünist olduğunu söylüyor. Yani günümüzdeki yazarlar ve devlet adamları onların komünist olduğunu söylemiyor. Diyor ki adam benim adım komünist diyor. Benim adım Lenin diyor adam. Ben 21. yüzyılın Lenin'iyim kardeşim diyor. Çıkıyor ortaya. Tamam sen Lenin'sin demiyor kimse. Tamam yok diyor. Sen diyor çorban yok diyor mesela. Herhalde diyor az çorba içtin veya evlenme sıkıntısı çekiyorsun senin o adamların. Herhalde sen onun için komünist olduğunu iddia ediyorsun diyor. Sen diyor herhalde diyor bir şeye kızdın onun için dağa çıktın. Hadi gel seni evlendirelim. Hadi gel sana iş bulalım. Hadi gel burada ekonomik yapılanmayı yapalım. Hadi gel burada sıcak yemek verelim. Ve bu iş hallolsun bitsin diyorlar. Bunu ne zamandır söylüyor ülke? 30 yıldır söylüyor. Bir milim gelişme oldu mu? Olmadı. Hatta gelinen noktada çok daha kötü hani açıklamalar da oluyor. Yok işte müzakere edilsin, yok federasyon falan gibi. Çok hiç böyle ülkeyi bölücü düşünceler her zaman daha gündeme gelmeye başladı. Hiç ne gerek var böyle şeylere? Bunun çözümünü hocamız söylüyor. O bölgede madem bu PKK, Marksizm, Leninizm gelenene uygun eğitimle bu hale geldiyse, o zaman anti-Marksist, anti-Leninist eğitimle de başladığı yere geri dönüp yok olacaktır. Bu kadar basit. Çünkü birçok sorunun, yani dünyadaki bütün bu sıkıntıların sorunun tek bir çözüm vardır. Allah'a iman etmek. Sebebi de Allah'a iman etmemek. Çünkü o zaman Allah'a iman etmeyen, Darwinist kafa sahip olan insanlar bozgunculuk çıkartıyorlar. Allah'ın bu sünneti, Kur'an'da bunu söylüyor. Ya bozgunculuk çıkaran bir ekip var. Bunlar Allah'a iman etmeyen, Allah'ı inkar eden ve Allah'a iman edenlerin karşısında olan. Yani rahat durmuyor adam. Sürekli sorun çıkartıyor. Yani bozgun çıkartıyor. Mesela düz bir şekilde bir hayat yaşamıyor. Yani bir kafir, bir münafık, dinin karşısında olan, yani iman etmeyen bir kimse, bu anlamda bak, bütün bozgun çıkaranların hepsine baktığımızda ortak bir özelliği görüyoruz. Allah'a iman etmeyen, ateist, Deccal'in hani yolunda giden, şeytanın yolunda giden tipler oluyor. Ve bunlar da hep bozgunculuk çıkartıyorlar. Ülkede ayaklanma çıkartıyor, masum insanları öldürüyor, katliamlar yapıyor, Darwinizmin yayılmasını sağlayıp bu zehrin, bu inkarın dünyada yayılması için çaba harcıyor. Ve her zaman için baktığımızda masum insanların öldürülmesi, çalınması, şehirlerin yok edilmesi gibi durumlarla sonuçlanıyor. Yani şeytan rahat durmaz. Şeytan bozgunculuk çıkarttırıyor. Şeytanı dinleyen adam da bozgunculuk çıkartmış oluyor. Şeytan bu tiplerin eliyle kendi isteğini gerçekleştirmiş oluyor. Bunlar şeytanın ve deccaliyetin isteği. Yani PKK şeytani ve deccaliyetin bir örgüt olmuş oluyor. Bu yani bunun açıklaması bu. PKK'nın oradaki tek bir çözümü de anti-Darwinist, anti-materyalist, evrimi çöktüğünü anlatmak. Ondan sonra evrimin iddia ettiği hayali fosillerin hiç olmadığını göstermek. Bir tane bile biyolojik motor diyeceğimiz canlının canlı olmasını sağlayan bir tane, binlerce böyle moleküller insan vücudunda, bir tanesinin protein bunlar, bir tanesinin bile tesadüfen oluşmasının imkansız olduğu. Yani Allah'ın yarattığını anlatsalar, anlatılsa. Yani biz anlatıyoruz Allah'ın izniyle. Hocamızın vesilesiyle ve biz bunu anlatıyoruz. A9 TV'de en başta hocamız anlatıyor. Fakat A9 TV, internet siteleri ve kardeşlerimizin vermiş olduğu konferanslar yani bir yere kadar etki ediyor. Ama o bölgeye devletin yayın yapması lazım. Devletin o bölgede çaba harcaması lazım. Yayın olarak da, fikir olarak da bizden mesela faydalansa, bizden destek alsa, bizden yardım istese, bizden destek istese, seve seve, değil mi, onu kaç defa hocamız dile getirdi, yapılır. Mesela bugün haberlerde işte nasıl çözüm olur diye birçok kanalda konuşmalar oluyor. Birkaç tane mesela cümle aklıma takıldı. Onları mesela dile getirmek istiyorum. İşte diyorlar ki bu son saldırıda insansız hava araçları olmadığı için oldu diyor mesela. İnsansız hava araçları, bu bir değişik bir isim vardı. Onlar olmadığı için, Neronlar mı? Heronlar. Onlar olmadığı için bölgede o teröristler sızabiliyor. Mesela bu sorun değil, bu çözüm değil. Onların olması, onların sızmasını engelleyecek bir durum değildi. Onlar varken de mesela sızma olabiliyordu. Mühim olan askeri yönde çok ciddi bir teçhizat değil. İnsansız hava aracı yerine insansız mesela yayın aracı kullansınlar. Kitaplar kullansınlar. Heron yerine kaç trilyonluk cihaz. insansız yayın kitapları. Bölgede herkese ücretsiz olarak dağıtsınlar. Bir herona verecek paraya kaç tır kitap alınır? O kitaplar da bölgedeki halka verilsin. Konu çözülüyor. Allah çözümü bu şekilde yaratıyor. Ya bu hastanın tek tedavisi bu. Çünkü adam ben komünistim diyor. Komünizmle mücadelede fikri ancak olabiliyor. Fikri de Darwinizm temelli. Dolayısıyla Darwinizmi çökerttiğinde bina çöküyor. Ya bu bina topla çökmüyor. Bu bina kurşunla çökmüyor. Bu bina yanmıyor. Bu bina elektrikle işlemiyor. Bu bina ıslanmıyor da. Bu bina ancak temelinin fikirsel olarak çökertilmesiyle çöküyor. Çünkü mesela PKK'ya oradaki kamplarının hepsi tarudumar edilse, saldırılsa değil mi? Oraya ordu girse. Ertesi gün bu fikri yok etmediğin için, bu fikri hala insanlar inandığı için lokasyonu değiştirip aynı birlikleri oraya da kuracaklar. Çünkü birlik dediği şu, bir çadır, birkaç tane oradan hemen silah, bu. Yani bir tane tüp. Adamların dağdaki yaşam şekli bu zaten. Adam zaten evi yok adamın zaten orada. Sırtına alıyor çantasını, başka yere gidiyor. Sırtına alıyor çantasını, başka yere gidiyor. O dağ senin, bu dağ benim. Her yere gidebiliyor. Gerilla taktiği kullanılıyor. Ama daha önceki komünizm devrimlerinde olduğu gibi eğer bölgeden propaganda desteği alınmazsa o zaman çökmüş oluyor. Demek ki bölgedeki kendi yapmış oldukları eğitimi, propagandayı engellerlerse yani devlet engellerse o zaman PKK'nın da sonu gelmiş oluyor. Tek çözüm eğitim, tek çözüm orada Allah'ın varlığını ve birliğini anlatmak, evrimin çöktüğünü anlatmak, komünizmin çöktüğünü anlatmak, bunların hepsinin bilimsel olarak yok olduğunu anlatmak inşallah. Gerçek kurtuluşun ve mutluluğun Allah'ın katında aranması inşallah. Bu şekilde olması.
Evet hocam, kısa bir aramız var. Daha sonra devam edelim inşallah. İnşallah. Evet, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Onur hocam, komünizmden, materyalizmden bahsettin. Ve bunların fikren mücadele edilmesi gerektiğini bahsettin bunlarla. Çünkü materyalizme ve Darwinizme baktığımızda, değil mi? Komünizme baktığımızda temelinde hep Charles Darwin'in ortaya attığı Darwinizm olduğunu görüyoruz. Yani dayandığı şeye baktığımızda Darwinizmi görüyoruz. Evet. Dolayısıyla Darwinizmle fikri mücadele yapmak gerekiyor. Şimdi biz Karl Marx'ın ve Engels'in Darwin'le ilgili söylediklerine bir bakalım. Çünkü aralarındaki birebir ilişkiyi daha iyi gösteriyor söyledikleri. Mesela Engels Marx'a şöyle yazıyor mektubunda. Şu anda kitabını okumakta olduğum Darwin tek kelimeyle muhteşem diyor. Marx da Engels'e cevap veriyor. Şöyle yazıyor. Bizim görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren kitap işte budur. Marx bir başka sözünde de şöyle söylüyor. Darwin'in yapıtı büyük bir yapıttır. Tarihteki sınıf mücadelesinin doğa bilimleri açısından temelini oluşturuyor. Ve Marx yine şöyle söylüyor Das Kapital'de. Charles Darwin'e gerçek bir hayranı olan Karl Marx'tan. Bunu tabii kitabın üstüne yazıyor ve bu şekilde kitabı gönderiyor Das Kapital'e. Dolayısıyla baktığımızda biz materyalizme ve komünizme Darwinizmi temel aldığını, Darwinizme dayandığını görüyoruz. Yani Darwinizm, Charles Darwin iddiasını ortaya attığında, teorisini söylediğinde Marx ve Engels büyük bir heyecanla hemen teoriyi sahipleniyorlar ve anlatmaya başlıyorlar. Çünkü bilimsel, sözde bilimsel açıklaması olmuş oluyor onlara göre Darwinizm, kendi teorilerinin. Evet, bir Karl Marx'ın başka bir sözü yine. Özür diliyorum, Stalin'in bir sözünü aktarıyorum. Genç nesillerin zihnini yaratılış düşüncesinden arındırmak için onlara tek bir şey öğretmeliyiz. Darwin'in öğretilerini diyor. Evet. Lenin de şu şekilde söylüyor. Marx'ın teorisinin tümü evrim teorisinin en tutarlı, en tam, en düşünülmüş ve özlü biçimiyle çağdaş kapitalizme uygulanmasıdır. Marx'ın açıklamalarının büyük değeri burada da materyalist diyalektiği evrim teorisini tutarlı biçimde uygulamak ve komünizmi kapitalizmden itibaren gelişen bir şey olarak düşünmektir diyor. Bakın Mao da Çin sosyalizminin temeli Darwin'e ve evrim teorisine dayandırılmıştır. nerede sapkın bir fikir varsa, değil mi? Faşizm olsun, komünizm olsun, materyalizm, özellikle bu fikirler tabii Darwinizme dayandırıldığını görüyoruz. Şimdi dolayısıyla Darwinizmle materyalizmi ve komünizmi fikren yenmek için Darwinizmi çökertmek gerekiyor fikri olarak. Bu da çok kolay. Bakın şimdi başlayalım. Değil mi? Yani göreceksiniz 5-10 dakikada aslında bu fikirler darmadan ediliyor. Neyle? Günümüzdeki bilimsel gelişmelerle. Biz bilimsel gelişmelere baktığımızda, bilim adamlarının bulduklarına baktığımızda, değil mi Onur Hocam? Sen de biyologsun. Sen daha iyi biliyorsun bu konuyu. Bu bilimsel gelişmelere baktığımızda zaten Darwinizmin, dolayısıyla komünizmle materyalizmin darmadağın olduğunu görüyoruz. İnşallah. Şimdi Darwin teorisini ortaya attığında bir kere slaytlarımızda görüyoruz. Bilimsel gelişmeler çok kısıtlıydı. Bilimsel teknikler çok kısıtlıydı. Mikrobiyoloji yoktu. Biyokimya yoktu. Moleküler biyoloji yoktu. Hücre biyolojisi ve genetik yoktu. Ne vardı? İşte bunlar vardı. Böyle ilkel gereçler vardı. Yani mikroskop ancak çok tabii yüzeysel görebiliyor hücre. Hücrenin parçaları gözükmüyor bile. Nasıl gözüküyordu hücre? Bu resimdeki gibi. O zamanın bilim adamları dediler ki hücreye içi su dolu bir baloncuk dediler. Bir jele benziyor. Bu şekilde nitelendiriyorlardı hücreyi. Neden? Çünkü mikroskoplar çok ilkeldi. Ve Darwin böyle bir ortamda teorisini ortaya attı. Hatta Darwin döneminde bakterilerin ve mikropların yemek artıklarından meydana geldiği sanılıyordu. Bu kadar ilkel düşünceler vardı. Bakın Lamarck'ın düşünceleri neydi, fikirleri? Ceylanlar ağaç yapraklarına yaprakları yemek için uzandığında boyları uzadı ve zürafa oldu diyordu Lamarck. Bu kadar değil mi artık çocuk dar bir bakış açısıyla baktığı için. Ama bunun da sebebi şu, bilimsel gelişmelerin olmaması. Çünkü o zaman Lamarck şöyle düşünüyordu ve diğer bilim adamları, eğer bir canlı kendi hayatında bir başından olaylar geçerek kazandığı bazı özellikler varsa bu genetiğe işler zannediyorlardı ve ondan doğan kişi, çocuğu da bu özelliklerle doğar zannediyordu. Tabii bunu zannetmesinin sebebi de genetik biliminin olmaması yine. Bakın ama günümüzde ne oldu? Bir kere elektron mikroskobun ortaya çıkmasıyla DNA keşfedildi. Yani hücrenin içindeki genetik bilgi, genler, DNA keşfedilmiş oldu. Tabi bunu ilk ortaya çıkaran Mendel, bilim adamı Mendel ne buldu? Kalıtım kanunlarını buldu. Genetik bilimini kurdu. Yalnızca genlerin sonraki nesillere aktarıldığını ispatladı. Yani genler sonraki nesillere aktarılıyor. Ancak Darwin'in teorisini dayandırdığı kazanılmış özelliklerin aktarılması yanılgısı tarihe gömüldü. Yani kazanılan özelliklerin genlere geçirilemediğini ispatladı. Çünkü bu genler hiçbir şekilde yaşam boyunca değişmiyor. Mutasyon gibi olumsuz faktörlerle değişebiliyor ama zarara uğruyor. Biz mutasyona uğramış canlılığa baktığımızda ki meyve sinekleri üzerinde onlarca sene deney yaptı bilim adamları. Hep bir zarar oldu. Ne oldu? Kanat kafadan çıktı. Bir kanat daha çıktı ve bu kanat hayvana faydalı değil. Yani kafasından çıkan bir kanat zaten çalışmıyor ve o hayvana yük. Yani hep zarar getirdi, olumsuzluk getirdi. Mevcut kanadını bozdu. Değil mi? Bacaklarını bozdu. Kafasından bacak çıktı vesaire. Ve Mendel'in kitabı evrim teorisinin temel iddialarını içeriyordu. Tabii bunları tek tek Mendel bulmuş olduğu genetik bilimiyle yıkmış oldu. Evrim teorisinin bu iddialarını ve Lamarck'ın iddialarını tabii ki. Şimdi kıyaslama yapmak için gösterelim slaytımızda. Bakın Darwin dönemindeki ilkel mikroskopları görüyoruz. Nasıl çürütüldü Darwin'in ortaya attığı iddialar? Elektron mikroskobuyla ve bilimin ilerlemesiyle, dediğimiz gibi biraz önce de hücrenin tamamen detayları, en ufak bir organelleri bile gözükür oldu. Ve bilim adamları bunları buldular. Yine görüntüde de bir elektron mikroskobu yer alıyor. Bunlar üzerine peki bilim adamlarının yaptığı açıklamalara bakalım. Bakın Michael Denton, profesör, moleküler biyolog ünlü, şöyle söylüyor. Moleküler biyoloji tarafından ortaya konan hayatın gerçek yönünü anlayabilmek için bir hücreyi çapı 20 kilometre olan Londra ve New York gibi büyük bir şehrin büyüklüğüne ulaşana kadar milyonlarca kez büyütmeliyiz. Bunun sonucunda karşınıza üstün bir kompleksliğe ve mükemmel bir tasarıma sahip bir yapı çıkacaktır. Hücrenin yüzeyinde sürekli olarak bazı maddelerin giriş ve çıkışına yarayan ve bir uzay gemisinin liman çıkışlarını andıran milyonlarca kapı görülür. Eğer bu kapılardan birinden içeriye girme imkanımız olsa, kendimizi dünyanın en muhteşem teknolojisinin ve insanı hayrete düşüren bir kompleksin içinde buluruz. İnsan zekasının yapımı olan her ürünün çok üstündeki bu komplekslik, bizim düşünme kapasitemizin çok üstündedir ve şans kavramını tamamen ortadan kaldırmaktadır, diyor Michael Denton. Fred Hoyle de çok güzel bir örnekle aktarıyor konunun kompleksini, yani hücrenin kompleksini. Tesadüfler sonucu canlı bir hücrenin meydana gelmesiyle bir hurda yığınına isabet eden kasırganın savurduğu parçalarla tesadüfen bir Boeing 747 uçağın oluşması arasında bir fark yoktur, diyor bakın Fred Hoyle. Dolayısıyla neyi anlamış olduk burada? Günümüzün bilimsel gelişmeleriyle organellerin incelenmesi, hücrenin kompleksinin görülmesiyle bu yapıların, bu organellerinin, bakın hücrenin en küçük yapı taşının bile, proteinlerin, aminoasitlerin bile o dizilmelerinin, oluşmalarının tesadüfen, rastgele, doğada, başıboş bir ortamda hiçbir şekilde oluşamayacağını görmüş olduk. Yani proteinlerin, aminoasitlerin, hücrelerin oluşması için bir akıl gerekiyor. Bir akıl tarafından, üstün bir akıl tarafından oluşmaları gerekiyor. Nasıl anladık bunu? Proteinlerin, mesela bir protein başka bir protein olmadan oluşamıyor. Ve tesadüfen oluşma ihtimali, Stockholm C isimli bir molekülün, değil mi hocam?
Evet.
10 üzeri 950'de 1.
Yani aslında bu rakam, hani öyle bir hesaplanmış teorik böyle bir şey, bir olasılık yok.
Yok.
Böyle bir olasılık yok yani. Böyle bir şans diye böyle bir konu yok. Sıfır yok yani. Olamaz. İmkansız inşallah.
Evet. Bu rakam zaten matematikte sıfır anlamına geliyor.
İmkansız manasına geliyor.
Evet.
Ya en küçük bir ihtimal bile yok. Bu olamayacağını gösteren bir şey ki zaten bu hesaba göre de bunun her an tutması gerekiyor. Yani her an böyle bir şey olabilir mi? Tabii ki olamaz. Çok çok büyük bir rakam bu. 10 üzeri 79 tane atom var kainatın hepsinde. Artık oradan izleyicilerimiz anlasınlar olasılığın ne kadar. Yani bu hesabın teorik bir rakam. Birisi böyle bir hesap yapmış. Ama real dünyaya baktığımızda olması gereken konu çok ciddi boyutlarda. Böyle bir olasılık yok ama olsa bile her an olması gerekiyor. An demek, ya an saniyenin milyarda biri veya trilyonda biri değil. An. En küçük miktarında sürekli böyle bir şey olması gerekiyor. Olamayacağına göre imkansız. Böyle bir ihtimal yok inşallah.
Evet hocam, dediğin gibi hem proteinin biz tesadüfen oluşamayacağını bilimsel olarak anlıyoruz ve diğer en önemli bilimsel delil de evrim teorisini yıkan fosiller. Bir kere fosillerin ne olması gerekiyor? Hemen slaytlarımızda gösterelim. Kademeli olarak birbirlerinden evrimciler şöyle iddia ediyor. Evet, Darwin'in sözü bu. Eğer teorim doğruysa türleri birbirine bağlayan sayısız ara geçiş türleri mutlaka yaşamış olmalıdır. Bunların yaşamış olduklarının kanıtları da sadece fosil kalıntıları arasında bulunabilir, diyor. Bakın türlerin kökeni sayfa 179'da. Yani bu ne demek? Evrim teorisinin iddia ettiği, mesela bir yıldızın ufak değişikliklerle balık olması. Tabii biz burada bilgisayarda resmettik orta aşamaları, 3 karede resmedilmiş ama çok daha fazla olması gerekiyor bu geçişin. Neden? Çok küçük değişikliklerle olduğunu zaten iddia ediyor evrimciler. Şimdi biz fosil kayıtlarına baktığımızda evrimcilerin iddiası yukarıdaki görseller gibi bir geçiş olduğunu iddia ediyorlar. Yıldızı buluyoruz fosil kayıtlarında. Bakın, üstteki görsel, yıldızın hemen yıldız fosilinin üstündeki görsel, günümüzde yaşayan, yani şu görsel günümüzde yaşayan bir yıldız. Ve altında fosili var. Görüyoruz ki hiçbir değişiklik yok. Biz Bu balık fosilini de görüyoruz. Bakın günümüzde yaşayan balıkla balığın fosili. Ama ara aşamaların hiçbirini bulamıyoruz fosil kayıtlarında. Bakın Darwin ne diyordu? Böyle bir süreç eğer olmuşsa diyordu, bunların tek ispat noktası fosil kayıtlarıdır diyordu. Yani fosil
Evet.
kayıtlarında bu benim iddia ettiğim ara geçişleri görmemiz gerekiyor diyor Darwin. Ama biz kayıtlara baktığımızda fosil kayıtlarına bu ara türleri göremiyoruz. Yıldızı buluyoruz, balığı buluyoruz. Evrimcinin iddia ettikleri ara türleri bulamıyoruz.
Evet.
Bulamamız neyi gösteriyor? Böyle bir sürecin olmadığını gösteriyor. Çünkü yıldız fosilinden çok fazla sayıda buluyoruz. Balık fosili de çok fazla sayıda buluyoruz. Bakın 350 milyona yakın fosil var. Hepsi tam olarak bir canlı türüne ait. Yarım yamalak, böyle yarı bir canlıdan yarı bir canlıdan fosiller değil. Hepsi tam bir fosil. Evrimcinin iddia ettiği olsaydı bu ara geçişlerin çok daha fazla sayıda olacağı için, küçük değişiklikler çünkü, o ana fosillerden çok çok fazla sayıda bulmamız gerekiyordu. Ama bir tane bile bulamıyoruz. Yine başka bir örnek. Balıktan mesela kurbağaya geçiş olduğunu iddia ediyorlar. Bu yine aradaki bizim bilgisayarda yaptığımız animasyonlarla olduğu gibi canlılar olması gerekiyor.
Patolojik, asimetrik,
Patolojik.
garip böyle mutantlar olması
Evet.
gerekiyor. Teorinin
Gerekiyor.
iddiası bu.
Zaten günlük yaşantıda zaten görmüyoruz. Hani yaşayanını görmüyoruz böyle bir canlı.
Evet.
Ha, tarihe bakıyoruz. Fosil kayıtlarına bakıyoruz. Daha önce böyle bir canlı yaşamış mı? Balığı yine görüyoruz. Kurbağayı da buluyoruz. Ara geçişleri yine göremiyoruz fosil kayıtlarında. Şimdi başka fosil kayıtlarından örnekler verelim. Tabii Darwin'in şu sözünü de aktaralım öncelikle. Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış bir ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz? Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır. Ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır. Bu bir itiraz değil, bilimsel ispat ve evrim teorisine yerle bir etmeye yetiyor. Çünkü Darwin de burada bakın itiraf ediyor. Neyi itiraf ediyor? Bir kere doğaya baktığında, canlılığa baktığında bir karışıklık değil, bir düzen gördüğünü, bir komplekslik gördüğünü ve bu komplekslikle beraber bir düzen gördüğünü itiraf ediyor. Eğer benim iddia ettiğim gibi bir süreç yaşanmışsa, biz karışıklık görmemiz lazımdı diyor Darwin. Ve fosil kayıtlarında ara geçiş fosillerini bulmamız gerekiyor diyordu. Ancak bulamıyoruz.
Evet. Şimdi bu fosilleri bir anlatalım. Fosiller, 350 milyon tane fosil var dedin. Bu hakikaten var. Dünyanın her yerinde bunlar. Yüzlerce müzede, binlerce enstitü, okul, mesela üniversitelerin jeoloji bölümlerinde her gün yapılan yeni kazılarda yeni koleksiyonlar eklenerek dünyada haylice oluşmuş yüksek miktarda fosil koleksiyonlara hakim. Geçebiliyor muyuz iki? Neyse. Bunlar dünyanın her yerinde varlar. Bütün ünlü müzelerde varlar inşallah. Ve bunu gittiğimiz her yerde görebiliyoruz. Mesela Amerikan Doğa Tarihi Müzesi olsun, İngiltere Doğa Tarihi Müzesi olsun. Oraya girdiği zaman bütün bu fosillerin dünyanın her yerindeki diğer fosillere benzer şekilde Türkiye'de ve dünyada bol ve gerçek miktarda bulunduğunu görüyoruz. Bunlar varlar ve gerçekler inşallah. Şimdi seyircilerimiz mesela bakabilirler. Yaratılış Atlası'na bakabilirler. Hatta bizim internet sitemiz var. Yaratılışmüzesi.com isimli. Mesela Yaratılış Atlası'nı gösterelim. Seyircilerimizi müzeye götürmüş olalım. Bakın şimdi burada açıyoruz kitabı. Maşallah 7 kiloluk. Çok büyük bir kitap maşallah. Bakın burada ne var? Ağaç kabuğu biti. Bu bir canlı türü. Dünyada şu ana kadar yaşamış 100 milyonun üzerinde kimi bilim adamına göre canlı türü var. Bu da onlardan bir tanesi. Ne diyor Darwin? Değişti diyor. Bakıyoruz şimdi. Burada bir fosil var, değil mi? Net bir şekilde görebiliyoruz. Amberin içerisinde 3 boyutlu bir şekilde durmuş. 25 milyon yıl yaşında fosil. Kendi canlı haline bakıyoruz. Var mı hiçbir fark? Yok.
Yok. Evet.
Ne diyor Darwin? Fark var diyor. Bakıyoruz var mı? Yok. bilimsel inceleme yapıyoruz. Şimdi başka bir üç boyutlu fosil açıyoruz. Bunun adı neymiş? Bir tür bitki böceği. Bu da 25 milyon yaşında. Diğeriyle aynı yaşta. Bakın fosilin kendisine bakalım. Bu da fosilin günümüzde yaşayan hali. Bu iki resim arasında 25 milyon senelik bir fark var. Zaman farkı var. Ama arada hiçbir şekil farkı yok. Her ikisi de maşallah son derece aynı. Hiçbir değişiklik yok. Amberleri göstermiştik. Şimdi biraz daha bak bitkileri gösteriyorum şimdi. Burada bir kayın ağacı yaprağı var. 50 milyon yaşında. Bir yaprağın karakterini, bitkinin karakterini, cinsini o yaprağın morfolojik şekli tayin eder. Ona göre ağacı sınıflandırırlar. Yaptığı mesela özelliğinin yanında yaprağın şekli, damarlanma yapısı, o damarlanma yapısında görülebiliyor değil mi abi? Rahat bir şekilde. O bitkinin türünü ve özelliğini tayin eder. Bu biyolojide böyledir. Bakıyoruz şimdi damarlanma ağına. Ortadaki ana hatta bakıyoruz. Ortadaki ana hatta bakıyoruz. Aynısı. Yandaki damarlanmalara bakıyoruz. Simetrik dal, ya damarlanmalar aynısı. Allah bize 50 milyon yıl önce yaratmış olduğu kayın ağacının yaprağını toprağın altında saklayarak günümüzdeki kayın ağacıyla kıyaslama imkanı sunuyor. Ve baktığımız zaman her ikisinin de aynı olduğunu görebiliyoruz inşallah. Burada da mesela bir mürekkep balığı görüyoruz. Yine bu da 95 milyon yaşında ve yine aynı. Her ne kadar yumuşak bedenlere de sahip olsalar, onların ani bir oksijensiz ortamda kalması ve o kaldığı kısmın, yeryüzü katmanının taşlaşması sonucunda fosilleşme hadisesi mümkün olmuş oluyor. Evet. İnşallah. Bu durum böyle. Şimdi bakın, onunla ilgili ben şimdi bir tane size fosillerle ilgili günümüzdeki müzelerden bir görüntü göstereyim. Şöyle bir tane geçelim. Evet, pardon. Şöyle. Evet. Ne demiştik? Bakın solda dünyanın en ünlü müzelerinden bir tanesi. İngiltere Doğa Tarihi Müzesi. Sağda da Amerikan Doğa Tarihi Müzesi. Bakıyoruz fosillere. Bakın yaratılış atlasında görecek olduğunuz fosillerin neredeyse aynısı. Çünkü birbirlerine çok benziyorlar. Neden? Çünkü hiçbir tür değişmemiş. Ve bu türlerin bu fosillerde incelemesinin sonucunda net bir gerçekle karşılaşıyoruz. Fosiller hiçbir zaman değişimi değil, Allah'ın değişmeden yarattığını gösteren en önemli bilimsel delillerdir inşallah. 1950 yılında Watson Crick'in DNA'yı keşfinden sonra ne oldu? DNA'ya yani hücrenin boyutuna inilmiş oldu. Şimdi hücre boyutuna inelim. Yani biz program başında ne dedik? Komünizmden bahsettik değil mi? Komünizm dedik, Darwinist ve ateist bir ideolojinin ürünüdür. Darwinizmi temel almıştır, evrim teorisini temel almıştır. Dolayısıyla Allah inancını reddeder, haşa. Bunun üzerine kendi saçma sapan, şeytani ve deccali hizmet eden, onun yolundaki düşüncelerini bina eder. Ve bunun sonucunda ne olur? Ölüm, kan, kan, kan, daha fazla kan. Lenin'in söylediği gibi. Adam diyor ki ben bu devrin Lenin'iyim diyor. Lenin ne yaptı? Kan nehirleri yaptı. Kan aktı. 100 milyonlarca insanı kesti, kesti, kesti. Sözde evrimi, diyalektiği uygulamak adına. Bu yüzyılın Lenin'in olduğuna göre o da aynı şeyi yapıyor mu diye bakıyoruz. Evet, aynısını yapıyor. Lenin'in söylediğinin aynısını yapıyor. Demek ki hakikaten Darwinist, hakikaten ateist. Demek ki hakikaten komünist söylediği gibi bir örgüt. Onun karşısında da onu temel alan Darwinizmi çökertmekle, yani anti-Darwinist çalışmayla PKK'nın çökeceğini, çözümün ancak bu şekilde olacağını inşallah söylüyoruz. Hocamız söylüyor, biz de aktarıyoruz inşallah. Şimdi o yüzden Darwinizmi çökertmeye devam edelim. Bakın karşımıza bir tane hücre görüyoruz şimdi, onu ekrana verelim. 1950 yılından sonra Watson Crick'in ortaya koyduğu şekilde bir DNA modeli var. Bu çift sarmal yapıdaki DNA modeli. Hücrenin tam ortasında bulunuyor. Hücrede tam bu ortasında bulunan yapının adı nükleus. Burada DNA var. Hücrenin bütün veri bankasının bulunduğu, bütün canlının yani tırnak ucundan, saç ucundan kalbine kadar bütün bilgilerinin saklı olduğu yani içinde tutulan bilgi bankası. Bildiğimiz bilgi yani vücuda ait hayati fonksiyonları, şekli, rengi, yapıyı tarif eden proje. Nasıl bir mesela çok gelişmiş bir binanın projesi vardır. Her yapı orada ayrıntılı bir şekilde tarif edilmiştir, değil mi? Yani havalandırma borusu nereden geçecek? Kalınlığı ne kadar olacak? Buraya hangi banyo malzemesi kullanılacak? Kaç metrekare kalınlığında olacak? Gideri nereye yapılacak? Gider nereye bağlanacak? Bütün ince ayrıntılarına kadar yaşamın olması için o binada yapısal fonksiyonlardan işlevsel fonksiyonlara kadar bütün hepsinin projesi yapılmak zorunda. Bunun için de ayrı ayrı departmanlar, birimler, uzmanlar görev alarak o projeyi oluştururlar. DNA da bizim vücudumuzdaki her nerede, her an ne olacağının bilgisi ayrı ayrı sınıflanmış durumda, kümelenmiş durumda. Son rakam 30 bine yakın genin olduğu bizim vücudumuzda. Ve en son geçen okudum Nature'dan bir makalede 400 bin tane farklı proteinin olduğunu söylüyorlar. En son rakam. Bu 100 bindi, 200 bindi, şimdi 400 bin rakamları telaffuz ediliyor. Ama 30 bin tane genden 400 bin tane proteinin olması muazzam bir rekombinasyon. Yani vücudumuzda proteinlerin imalatını proteinler yapıyor. Her seferinde de DNA'dan kopyalanan bilgiyi, mesela dün anlatmıştık, katlanma ve kesmeler sonucunda bir proteinin şifresi elde ediliyor. Ve o protein vücutta kullanılıyor maşallah. Ama her proteinin nerede kullanılacağı çok özel şekilde dizayn ediliyor. Anlayalım diye söylüyorum. Ve işlevi neredeyse oraya transport edilip gönderilip orada işlevini yerine getiriyor. O olmazsa hayat olmuyor. Hayat için o gerekiyor. Her ikisi de muhakkak aynı anda orada olması gerekiyor. Maşallah. Şimdi bu vücudumuzdaki hücremizin, her hücremizin içerisindeki bu bilgi olan DNA bizim her hücremizde var ve muazzam komplekste ve yapıda. Bakın şimdi hücrenin içerisine girelim. Burası hücrenin zarı. Hücrenin zarından içeri doğru girdiğimizde Michael Danton'un söylediği gibi bir İstanbul şehri, bir New York şehri gibi şehrin her tarafını böyle döşeyen otoban yollar. Burada hücrenin iskeletlerini görüyoruz. Hem madde iletiminde bunlar fonksiyonel, hem de hücrenin 3 boyutlu şeklinin alınmasına fonksiyonel. Burada görmüş olduğumuz her bir ilmek gibi olan yapı, bakın burada tuğla gibi düşünelim, mikrotübül oluşuyor, işte o iskelet yapısı oluşuyor. Bu her bir birleşen yapının şifresi, bilgisi DNA'da var. Her biri ayrı birer protein. O proteinleri birleştiren ve şimdi gördüğümüz gibi bu birleşmiş proteinlerin arasındaki bağı kesen ayrı proteinler de var. Ya proteinlenen küçük motorlar, robotlar, akıl tezahürü böyle robotlar işlem yapıp canlıyı canlı yapıyor, hayatta tutuyor. Çok acayip, çok derin bir konu. Proteinlerin uzmanlığı, proteinlerin iş yapması. Bakın burada da mesela bir protein başka bir proteini taşıyor. Yol alıyorlar, yani hücrenin içerisinde transport ediyor, yerine götürüyor. Ve bu da hücrenin elektrik santrali, mitokondri. Mitokondrinin içerisinde dünyanın en gelişmiş, en küçük motoru, ATP sintazı görüyoruz. Bu gördüğümüz hidrojen atomları, onları içeri alarak, yukarıdan alarak, aşağıdan aşağı doğru bir akım oluşturarak değirmen gibi dönüyor ve her döndüğünde de bir tane ATP molekülü, yani vücut için gerekli olan enerji pilciklerini üretiyor.
Maşallah.
Ve bu ATP molekülleri vücudun her yerinde kullanılıyor ve enerji üretiliyor. Bu da DNA'nın bir resmi. Bakın DNA dediğimiz yapı birbiri içerisinde sarılmış, ilmek ilmek tutturulmuş, histon proteinlerin çevresinde sarılmış olan işte bu DNA denen iplikçik, dört harfli moleküllerin bir araya gelmesiyle oluşan yapı. İnsan DNA'sında 3.2 milyar tane harf ve bu harfin yan yana çok özel bir dizilimle gelmesiyle oluşan genlerden oluşuyor. 30 bin tane gen var ve bu genlerin kombinasyonuyla 400 bin tane farklı protein oluşuyor. Şimdi protein dedik değil mi? Evrimi bitiren bir konu dedik. Peki protein neden evrimi bitiren bir konu? Onunla ilgili hemen açıklamamızı gösterelim. Çünkü proteinler çok kilit bir konu. Vücudumuzda olmazsa olmaz bir konu. Yani protein yoksa yaşam da yok. Proteinin muhakkak olması lazım. Bakın şimdi, hücrede DNA onarım ve protein sentez mekanizmalarında toplam 4950 farklı protein görev yapmaktadır. Protein için 4950 tane protein gerekiyor. Bir proteinin yapılması için. Yani DNA'nın tamiri de dahil olmak üzere. Vücut hücrelerinde her dakika, saniyede binlerce protein. Kimi zaman 2000 tane protein üretimi yapılmak zorunda. Bir proteinin ömrü maksimum 2 gün ve hücrelerimizde 100 bin. 200 bin, şimdiki son rakamda 400 bin çeşit protein var maşallah.
Yani döngüsü daha hızlı, daha mucizevi. Yani çünkü üretimlerinde bir aksaklık olsa, düşünsenize 2 günde bir değişiyor. Üretimlerinde bir aksaklık olsa insana evet. Çok ciddi zarar verebilir ama olmuyor hayatı boyunca.
Tabii.
Maşallah.
Ya 2 günde bir proteinin maksimum ömrü 2 gün sürüyor. Muhakkak 2 günde bir yenilenmesi gerekiyor. Kimi proteinler de mesela günlerce ve haftalarca hiç kullanmıyorsun mesela ve aylarca hiç kullanmıyorsun. O protein vücut ihtiyacı olmuyor. Ama vücut onu bir gün muhakkak lazım olur diye sürekli hazırda tutuyor. Sürekli hazırda tutuyor. Sürekli hazırda tutuyor. Ve lazım olduğu an kullanılıyor. Kullanılmazsa mesela hayat riske girebiliyor. Ama vücut onu tutuyor. İşte o bilgi de DNA'da, o bilgi de DNA'nın ürettiği proteinlerde var. Sistem birbirine iletim şeklinde ilerleyen milyonlarca birimin oluşmasıyla hayatta kalıyor. Bu çok muazzam bir yapı. 100 trilyon tane ayrı birey var vücudumuzda. 100 trilyon tane hücre var. Her bir hücreyi hayatta tutmak, ya bak bütün dünya bir araya gelse şu an, bütün bilim adamları bir tane hücreyi yapıp onu hayatta tutamıyorlar. Bu kadar kompleks bir yapısı var. Bizim vücudumuz her an 100 trilyon tane ayrı yapıyı her an hayatta tutuyor. Her an bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Her an gerekli proteinleri sentezliyor. Her an belki bir ay sonra kullanılabilecek olan, ihtiyaç olabilecek olan proteini sentezleyip bakımını yapıp hazır tutuyor. Ya ileride işe yarayabilir diye tutuyor. Yaradığı zaman da hemen sisteme veriyor, sunuyor. Ve işte işlevini yerine getirmiş oluyor. Biz her anında muazzam bir akıl görüyoruz. İnşallah.
Maşallah.
Laboratuvarlarda üretilememekte olduğunu bugün bilim göstermiştir. Diğer bir konu, sadece bir proteinin DNA'dan kopyalanma aşamasında protein sentezinin başlaması için aynı anda 100 tane farklı proteinin görev yapması şarttır. Ya daha başlangıçta 100 tane zaten hemen olması gerekiyor. Hücrede bu işin sürekli olması ve hayatta kalması için, DNA'nın bakımı, onarımı için toplamda 4950 tane protein olması gerekiyor. Bir daha yani hadi başlamak dediğin an 100 tanesi hemen zaten işlevini bir tür yapıyor hemen. Sonra diğeri alıyor bir 100 tane. Ayrı ayrı departmanlardan oluşan bir birim bu. Kocaman kompleks. Her birisi ayrı ayrı bir fabrikanın ünitesi ve proteinlenen oldukça kompleks yapıyı oluşturabiliyorlar maşallah. Evet yani sadece bir protein sentezi için aynı anda 100 tane farklı protein gerekiyor ve bilimsel gelişmeler günümüzde proteinin tesadüfen oluşamayacağını bize net bir şekilde ne yapıyor?
İspatlıyor.
Göstermiş. Evet, ispatlamış oluyor. Yani bu ne demek? Biz proteinlere bakın, bilim adamlarına, evrimcilere, Marksistlere, komünistlere hazır olarak versek, altından ateşler yaksak, bütün bilim adamları da seferber olsa, içinden bu protein yığınından milyonlara çeşit canlılar, bilim adamları oluşabilir mi kendi kendine? Tabii ki oluşamaz. İnşallah. Biz çünkü orada ancak Allah'ın kudretini görüyoruz. Biz orada ancak Allah'ın bilgisini görüyoruz. Biz orada ancak Allah'ın ol demesiyle, var etmesiyle olmasını görüyoruz. Başka bir şekilde olması bu yapıları mümkün değil. Neden hocamızın ilanları oluyor yurt dışında? İlk önce İngiltere'deki otobüslerde oldu. Şimdi Hollanda'daki tramvaylarda devam ediyordu inşallah. Ne yazıyor orada? Modern bilim göstermektedir ki Allah vardır. Modern bilim Allah'ın kendisinin anlatılmasında yarattığı 21. yüzyıla has ve çok önemli bir delil topluluğu bütünü. Yani mesela Allah matematiği yaratıyor. Oradan Allah'ın yaratması sanatını, Allah'ın yarattığı canlılardaki güzelliği, estetiği ve oranları ve hassaslığı hesaplıyoruz. Allah fiziği, biyolojiyi, genetiği, biyokimyayı, sanat bilimlerini ayrı ayrı yaratıyor. bu insanları bu bilim üzerinde ihtisas yaptırıyor. Onları çalıştırıyor ve onların Allah'ın yaratma delillerinin her geçen gün bir tanesini daha bulmasını Allah sağlıyor inşallah. Ve bu yüzyılda işte bu bilim camiasının bulmuş olduğu bütün bu delilleri biz teker teker ekrana getiriyoruz. Defaatle gösteriyoruz inşallah. İman hakikatleriyle insanların imanının inşallah derinlemesine vesile olmuş oluyoruz. Bunu yapmazsak, bu yapılmazsa o zaman orada şeytani, deccali yeşer tohumlar büyüyor. O zaman Marksizm, ateizm oluyor. O zaman Darwinist teori genişliyor, yayılıyor. Yani bu bir yayın, okun yayı gibi. Eğer imani bir çalışmayı güç harcayarak yapmazsan, yani emek sarf etmezsen, cehd etmezsen, şimdi mesela devletin yaptığı gibi, anti-Darwinist, anti-komünist, anti-Darwinist, anti-komünist, anti-materyalist eğitimi o bölgede özellikle, Doğu Anadolu bölgesinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yapıyor mu, yapmıyor. Yani Türkiye'de böyle eğitim politikasının içerisinde, devlete ait yayınlarda ve kitaplarda ve eğitim kurumlarında. Bu yapılıyor mu? Yapılmıyor. Aksine ne yapılıyor? Bir de Darwin anlatılıyor. Darwin teorisi anlatılıyor. Evrimin gerçek olabileceği anlatılıyor. Evrim teorisinde nasıl var olduğumuz haşa iddia yani kitaplarda yazıyor. Sonucunda ne oluyor tabii ki? O zaman halktan ne umuyorsun, ne bekliyorsun? İşte böyle şehitler vermemize yol açan komünist örgütler çıkıyor. Yani onların beslenmesine yol açıyor bu konu. Bak, evrim sadece propaganda ile ayakta tutuluyor. Mesela bir tane bakın, yani bu propaganda dünyanın her yerinde var. Her yerinde bu evrimci mekanizma işliyor. Her yerde sürekli evrim yani propagandası yayınlanıyor. Mesela insanları aldatmak üzere bir örnek olması açısından Amerika'dan, o az önce göstermiş olduğum Doğa Tarih Müzesi'nden bir görüntü göstereyim ben. Burada ne gösteriyoruz biliyor musunuz? Rekonstrüksiyon denen, şurada bir video, bu müzenin içi. Yani müzenin içerisinde orada sesli bir yayın var. Yani sesini de belki duyabiliyoruz şu anda. Bu yayında, evet. Burada bak, çocuklar, gençler, öğrenciler hepsi ne yapıyor? Burada gelip bu videoyu izliyorlar. Bu videoda ne var? Hayali bir kafatasına sırayla kendi hayaline göre insan gözü, İnsan dokusu, saçları, insana benzeyen bir yapı, yumuşak doku geçirilerek yani hayali olarak orada oluşturularak ne yapılıyor? Sanki o varmış gibi gösteriyor. Bak, tekrar gösteriyorum. Burası Amerikan Doğa Tarih Müzesi New York'ta. Oradan nasıl yaptığını rekonstrüksiyon anlatıyor. Sesli, görsel biçimde anlatıyor. Bak, propaganda ediyor işte. Yoktan bir maymuna ait kafatasını insana ait olan özellikleri ekleyerek hayali olarak ne yapıyor? Bak, bu maymuna ait olan kafatası biraz işte o videoda gösterildiği gibi ekleniyor. Yumuşak dokular, kas dokusu. Özellikle gözler, insan gözü ve karşımızda hayali, insan atası olduğu iddia edilen yapılar ortaya çıkıyor. Peki bu bilimsel mi? Yani doğru mu? Yani bu gerçek mi? Bu hakikat mi? Bu hakikaten doğru bir şey mi? Hayır. Ernst Houston diyor ki, yumuşak kısımların tekrar inşası, bu Nature History Museum'daki gösterildiği gibi o işlemi yapan, iskeletin üzerine deri giydiren, sakal yapan, kaş göz yapan, gözünün rengini tayin eden, saçlarını oluşturan o insanlar var ya diyor, bu işi yapan insanlar var ya diyor, bu yumuşak dokuları üstüne giydiren insanlar, bu işi yapması bilimsel açıdan, yani biyolojik açıdan, genetik açıdan, fiziki açıdan, anatomik açıdan yanlıştır diyor. Çok çok riskli bir girişimdir diyor. Bu bilimlerle incelendiğinde. Çünkü dudaklar, gözler, kulaklar, burun gibi yumuşak dokulu organların altındaki kemik ile hiçbir bağlantıları yoktur. Derinin rengi, kalınlığı, büyüklüğü, şekli kemiğe bakarak direkt anlaşılmaz. Örneğin bir Neandertal kafatasını evrimcilerin sözde insanın atası olarak iddia ettiği, günümüzde genetik olarak resesif durumda kalarak artık gözlemlenmeyen bir insan ırkının ait olan büyük çaptaki beyne sahip olan kafatasını eski insanların kanıtları aynı yorumla, yani bu hayali bakış açısıyla bir maymuna da, bir bilim adamına, bir filozofa da benzetebilirsiniz diyor. Eski insanların kalıntılarına dayanılarak yapılan New York'taki, İngiltere'deki, Avrupa'daki, bütün dünyadaki müzelerde gösterilen bu rekonstrüksiyon yalanı, yani buralarda yapılan canlandırmalar hiçbir bilimsel değere sahip değildirler ve toplumu yönlendirmek, Darwinizmin, komünizmin, materyalizmin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Bu sebeple rekonstrüksiyonlara güvenilmemelidir, diyor Ernst Newton. Bu adam kim? Çok ünlü bir bilim adamı. Bak, 1991'de New York'tan bunu söylüyor.
Yayınlamış.
Evet, yayınlamış.
Bununla ilgili bir örnek verebilirsek hocam, biri alabilir miyiz? Mesela Zinjantropus isimli bir fosil bulundu 1960 yılında. Australopithecus türü aslında bu. Ancak bu fosile dayanarak, bakın, 3 farklı kişi 3 farklı çizim yapıyor ve birbiriyle alakası yok bu çizimlerin. 5 Nisan 1964'te Sunday Times'ın yaptığı çizimi görüyoruz en solda. Ortadaki çizim Maurice Wilson isimli bir çizimcinin yaptığı çizim. Ve Eylül 1960'ta da National Geographic'in yaptığı çizimi görüyoruz. Bakın, 3 ile birbiriyle alakası yok. Neden? Biraz önceki söylediği, Ernst Newton'un söylediği gibi, kemiklere dayanarak hiçbir şekilde yumuşak dokular tahmin edilemez.
Ama atılır yani. Atışta serbestlik var. Evet. Gördüğümüz gibi şurada nasıl yapmışlar.
Halbuki Australopithecus bir maymun türü. Ancak işte insanları yanıltmak amaçlı. Şimdi bunun da en büyük sebebi hocam, evrimcinin elinde bir tane bile bilimsel delil yok. Bilimsel delil olmayınca ne oluyor? Atma başlıyor. Atıyorlar. İşte çizim yapıyor. 3 farklı kişi, 3 farklı canlı, hayali canlı çiziyor mesela bir fosilden. Ne oluyor? Bir diş buluyor, aile çiziyor o dişten. Yani ortamdaki ağaçları bile çiziyorlar. Ne oluyor? İşte insan kafatasıyla orangutan çenesini birbirine ekliyor. Orada 40-50 yıl boyunca müzede ara geçiş, sözde ara geçiş fosili diye insanla maymunun sergileniyor. Şimdi biraz önce müzedeki şeyi gösterdin hocam, rekonstrüksiyonu gösterdin. Ve fosil de vardı o füzede, değil mi? Biraz önce gösterdiğimiz, evet, tam türlere ait fosiller vardı. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri deccaliyetin büyüsünden bahsediyor. İşte insanlar, bazı insanlar bu büyüden dolayı, Allahu alem, biraz önce değil mi, aynı müzede sonuçta bunlar, gerçek bilimsel delilleri görüyorlar, fosilleri, fosil kayıtlarını. Ve orada hiçbir evrimcilerin iddia ettiği gibi hayali ara geçiş, yamuk yumuk canlı yok. Hepsi tam türlere ait. Biraz ilerisinde müzenin yan kısımlarında bu sefer, yani maymundan insana geçişin iddia edildiği bölümde diyelim, ne görüyor? Orada fosil görüyor mu? Görmüyor fosil. Hayali, değil mi? İşte hamur kullanılmış. Saç yerine, evet, bilmiyorum ne kullanıldığını. Farklı malzemeler kullanarak çizim yapılmış. Hamurdan bir şey yapılmış. Rekonstrüksiyon deniyor buna. Ve orada insanlara sergileniyor. İnsanlar da, bazı insanlar da ona bakıp, aa, böyle bir süreç yaşanmış diyorlar. Evet. Halbuki böyle bir şey yok. Yani bizim kıstas almamız gereken bilimsel deliller tabii ki. Bilimi kıstas almamız gerekiyor. Oradaki insanların kafalarından, hayallerinden uydurdukları şeyleri değil. Çünkü onu da haşa, Allah'ı inkar etmek için yapıyorlar. O yüzden hala diretiyorlar. O yüzden bu kadar bilimsel gelişmeler olmasına rağmen hala, değil mi, farklı şeylerle, mesela soyu tükenmiş bir fosil bulunuyor. Yine onu çizip farklı bir şey gibi gösteriyorlar. Halbuki anlaşılıyor daha sonra ne ortaya çıktı. Hocamız hemen bunların cevaplarını veriyor. Netcevap.org sitesinden. Evrimcilerin net cevap. Netcevap.org. Burada, evet, hemen zaten böyle bir iddiayla ortaya çıktıklarında hemen cevabı geliyor. Bilimsel delillerle inşallah.
İnşallah.
Evet, süremizin sonuna geldik galiba. Evet, süremizin sonuna geldik hocam. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.